Küçük sefaletlerle inersin. Birisinde akla, mantığa, şüpheye, inkara, öbüründe imkansızlığa, acze, isyana gidersin. Halbuki kendinde ararsan bulursun. Bu bir disiplin, hatta metot meselesidir. Peki ama nasıl buluruz? O kadar güç ki, bazen kendimi Goethe'nin homunkulusu gibi bir cam kabuk içinde mahpus sanıyorum. İhsan düşündüm. Zannetme ki sana kabuğunu kır diye cevap vereceğim. O zaman dağılırsın. Sakın kabuğunu kırma. Genişlet. Ve kendine mal et. Kanınla işte ve canlandır. Kabuğun kendi derin olsun. Eski talebelerinin karşısında yenilmemek için kelimelerle oynamadığını sanıyordu. Fakat hayır, asıl düşüncesi buydu. Fert kendisini muhafaza etmeliydi. Kainat içinde erimeye hiç kimsenin hakkı yoktu. Fert, fert olarak kalmalı. Fakat bütün hayatla kendisini doldurmasını bilmeliydi. İlave etti. Homunculus'un kabahati, mahfazasını canlı bir şey haline getirmemesi, oradan bütün kainatla birleşmemesi, hulasa yaşayamamasıdır. Yoksa bir kabuğu olmasından değil. Beni anlamadınız ki hocam. Siz de ona ermiş değilseniz, erseydiniz içinizde aramaz, kendinizde yaratmaya çalışmazdınız. Ona büyük, geniş, kendisini size ve etrafa cebreden bir realite, bir değerler ve hakikatler mecmuası gibi bakardınız. Onu kendinize ait bir hakikat gibi keşfe çalışmazdınız. Bu beni tatmin etmiyor. Tabir caizse siz yaratıyorsunuz. Ben mevcut olana gitmeyi kastediyorum. İhsan Orhan'ın yüzüne mülayimetle baktı, sonra ''Bilmem böyle konuşma neye yarar?'' dedi. ''Fakat seninle daha salih olmak isterim. Şüpheni anlıyorum. Sen kendimden vazgeçmemi, kendimi inkar etmemi istiyorsun. Sevgiyi ihtiyari bir iş buluyorsun. Bu itibarla seni tatmin etmiyor.'' Bana ''At kalbine girdaba, açıl engine ruh ol.'' diyorsun. Yahut da halkı ve hayatını tek realite yahut bir emir gibi karşıma çıkarıyorsun. Kendin için de böyle düşünüyor ve yapmadığın için mustarip oluyorsun. Yalnız bir noktayı unutuyorsun. O da her şeyden evvel bir şahsiyet olduğundur. Ben her şeyden evvel kendime sadık olmak isterim. Bu benim ruh bütünlüğümdür. Ancak onu elde ettikten sonra bir işe yararım. Kendime sadık olmak, yani bir takım kıymetlere kabul etmek, daha ilk merhalede beni etrafımdan ayırır. Zaruretiyle onlardan sıyrılırım. Kendimi bu müntehada bulduktan sonra tekrar onlara dönerim. Onun için severim ve senin dediğin gibi kendimde yaratırım. Mistiklerdeki vecd haline girmek ve denizde kaybolmakla hiçbir şey kazanmam ve etrafıma da kazandırmam. Bu demektir ki ben hayata muhafazasını istediğim çerçeveler içinde bakarım. Bu çerçeveler benim şahsiyetimdir. Tarihi benliğimdir. Ben bir niyetçiyim, bir mevhuma çok yakın bir realitenin adamıyım. Fakat bu demek değildir ki halka yabancıyım. Bilakis onun emrindeyim. Fakat ıstırabını görmüyorsunuz. Görüyorum. Fakat oradan hareket etmek istemiyorum. Onu mazlum gördükçe bir gün zalim olmasını hazırlayacağımı biliyorum. Niçin o kadar çok ıstırap çekiyoruz? Yani bütün dünya. Çünkü hürriyetin uğrundaki her mücadele yeni bir adaletsizliği doğuruyor. Ben aynı silahlarla mukabeleyi bırakmak istiyorum. Ben içinde yorulduğumuz tekneden işe başlamak istiyorum. Ben Türkiye'yim. Türkiye benim adesem, ölçü ve realitemdir. Kainata, insana her şeyi oradan, onun arasından bakmak isterim. Bu kâfi değil. Bir ütopya katılmak istemeyen için kâfi. Hatta müsbet bir iş görmek isteyen için. Peki nedir bu Türkiye? İhsan içini çekti. İşte mesele burada, onu bulmakta. Ben bu suale bazen cevap verir gibi oluyorum. Kendi kendime biz gurbetin insanlarıyız diyorum. Mesafelerin terbiye ettiği insanlar, onun aşkı, ıstırabı, hürriyeti. Tarihimiz, sanatımız hiç olmazsa halkta böyle. Mümtaz bir an düşündü. hatta klasik musiki bile. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara batsam. Nuran İsa'nın fikirlerini ilk defa dinliyordu. Onu bu kadar realiteye bağlı bulmadan şaşırmış gibiydi. Hayata ne kadar şuurla bakıyorsunuz. Adeta sentetik bir ilaç hazırlar gibi. Ve Yaşar'ın vitamin müstahzarlarının prospektüslerinden hazırladığı cümleleri içinden okudu. B vitamini tabiatta karışık halde bulunduğu gıdalar arasında kolaylıkla temessül edilemez. Binaenaleyh büyük ilmi mesai sayesinde laboratuvarımız. Yapıcı olmaya mecbur olan nesiller hayata başka türlü bakamazlar. Çalışma, çalışacağın yolu hazırlamaya ve hatta çalıştırmaya mecburuz. Ama bazıları böyle demiyor. Çalışma insanı insanlıktan çıkarır, ufkunu kapar diyorlar. O bazıları onu söylemeden evvel birçok şey söylüyorlar. Kurulmuş Avrupa'nın içinde bir nevi mistiğin peşinde yürüyorlar. Ruha murakabe imkanı istiyorlar. Ben evvela ruhumun hatta maddemin teşekkülünü istiyorum. Onların istediği her tarikatte esastır. Fakat bir milletin hayatı bir tarikat değildir ki. Ben ki bu kadar içtimaiyim. Fransa'da olsam ben de ferdin peşinden dolaşır, ona cemiyete rağmen kendisi olması imkanlarını düşünürdüm. Yahut şunu bunu. Herhalde mevcuttan memnun olmaz, kendimce bulduğum eksiği tamamlamak ister, onun mücadelesini yapardım. Türkiye'de Türkiye'nin ihtiyacı olan şeyi düşünüyorum. Demin şahsiyetimi ve ferdiyetimi bırakmam diyordunuz. Şimdi ise fert olmaktan niye çıkayım? Hatta niye şahsiyet olmayayım? Fert vardır. İsteksiz isteksiz ilave etti. Ormanda ağacın esas olduğu gibi. Kapı tekrar çalındı. Mümtaz, Emin Bey'dir muhakkak diye yerinden fırladı. Hemen hepsi arkasından koştular. Nuran koltuğunda doğrulan dayısının önünden geçerken ona gülümsedi. Senelerdir Emin Bey'i görmediğini biliyordu. Bu kış İstanbul'da oturursak sık sık gider görürüm diye birkaç gün evvel sevinmişti. Ressam Cemil bir elinde kılıfları üstünden sardığı ikiney, öbür eliyle Emin Bey'in arabadan inmesine yardım ediyordu. Emin Bey İhsan'a elini uzatırken Tevfik de geldi mi diye sordu. Her ikisiyle de çok eskiden dosttu. Tevfik Bey'i ilk gençliğinde Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nde tanımıştı. İhsan'ı ise Harbi Umumi içinde Tamburi Cemil kendisine tanıtmıştı. İhsan, Emin Bey'i tanıyana kadar neyi sevmemiş, Türk musikisinin tek aleti olarak tamburu, onun getirdiği coşkunluk havasını tercih etmişti. Fakat bir gece Tamburi Cemil'in kız kardeşinin Kadıköy'ündeki evinde onu asıl kudretli tarafıyla dinledikten sonra fikri değişmişti. Bu Emin Bey'le Tamburi Cemil'in Hilali Ahmer menfaatine Şehzade başındaki Ferah Tiyatrosu'nda verdikleri konserden sonra olmuştu. Konser bitince Tamburi Cemil bir türlü neyzen dediği bırakmamış ve İhsan'ı da zorla alıp götürmüştü. İki gün iki gece orada mezesi kıt fakat içki itibariyle çok zengin bir rakı masasının başında kalmışlardı. İhsan bu iki gün içinde her iki sanatkarın nasıl seçkin insanlar olduğunu anlamıştı. Anneannemizde yaşanan hayattan bahsetmek olmadığı için neler kaybettiğimizi o iki günde anladım. Yemeğe düşkün, içkiye lakayet, Tamburi Cemil'e çok hayran Emin Bey bu geceden her bahsedişinde şişelerin üzerinde üstadım, aziz üstadım Cemil Beyefendi'ye diye bir yığın ithaf vardı derdi. İhsan o günden beri Emin Bey'i unutmamış, Tophane'de Kadiri yokuşunun üstündeki evine son senelere kadar boş saatlerinde vakit oldukça uğramıştı. Sorel'in talebesi bu eski Mevlevi için Emin Bey'in dostları arasında veliliğine inananlar bile vardı. Benim sırrı tarafımdır derdi. Emin Bey İhsan'la erenler yine kayıpsın diyerek selamlaştı. Tevfik Bey'e senelerdir sizi kaybettik Ama kusur bizde. Evin yolunu biliyorduk, dedi. Tevfik Bey eliyle yanı başında, yerde torbası içinde bekleyen kuduğumu göstererek, senelerdir elimi almamıştım. Bugün dolaptan çıkardım, dedi. Emin de bir medeniyetin en yüksek cihaz olarak kendisini seçtiği insanlardandı. Neyinden daha narin denilebilecek bir görünüşü vardı. Kendi gündeliğinden kopmuş, herhangi bir mahluk gibi yavaş yavaş, hatta bu gündeliğin sıkıntılarını, ufak tefek rahatsızlıklar, endişeler beraberinde getirerek bahçeye girmişti. Kadınları sultanım diyerek ellerini sıktı. Mümtaz'ın arkadaşlarına iltifat etti. Sonra İhsan'ın yanındaki koltuğa rahat ve sakin oturdu. Ressam Cemil arkasından sakin melek çehresinde her zamanki tebessümüyle görünmüştü. Halinde içinden o kadar taziz ettiği, her hareketini aradaki yaşayış ve alem farklarına rağmen büyüttüğü adam için işte o budur, bu çelimsiz adamdır. Bütün mazi hazinelerinin son bekçisi, kafası altı asrın altın uğultulu kovanı olan ve nefesinde bir medeniyet yaşayan insan budur, diyen bir hali vardı. İhsan, sizi buraya kadar yorsunlar ha, diye gülümsüyordu. Aldırma erenler, biz istediğimiz için geldik. Hava aldık, dost gördük. Hep sizler mi bize geleceksiniz? Biraz da biz yorulalım. Orta boylu, vücuda bir nevi bostan korkuluğu manzarası veren çökük omuzlu, esmer, çakır gözlü bir adamdı. Büyükçe, kemerli ve aşağıya doğru sarkık bir burun, zayıf yüzünü adeta iki ayrı mıntıkaya ayırıyordu. O kadar ki hemen arkasından gelen kısa ve beyazı fazla bıyığın ve dudakların düz ve keskin çizgisi ancak onun bittiği yerde çehreyi tekrar toparlayabiliyordu. Bu haliyle Emin Bey devrinin en büyük musiki şinasından ziyade gümrük, posta işleri gibi şehrin umumi hayatından adeta uzakta kalmış görünen bir bürokrasinin o görünmez fakat çok çalışkan memurlarından birine benziyordu. Meğer başınızı kaldırıp gür ve kıvrık kaşların altındaki gözlere dikkat ederseniz, o zaman bu küçük ve lalet tayin görünüşlü adam sizinle maddesinin çok üstünden konuşurdu. Mümtaz ilk defa tanıştıkları zaman Aziz Dede'nin talebesini, Tamburi Cemil'in yakın ve aralarındaki mizaç farkına bakılırsa çok sabırlı ve müsamahalı dostunu, Kamış'ın sırrına sahip bu son Mevlevi'yi sıkmadan tanımaya çalıştıkça bu gözlerin kendisini nasıl yakaladığını, halin bir eda ile sanki ''Neden maddemle bu kadar meşgulsün? Ne ben ne de senin sanatım'' dediğin şey zannettiğin kadar mühimdir. Elinden gelirse senin de benim de içimizde konuşan sırra ''Alem şumul sevgiye yüksel'' diye azarladığını hatırlıyordu. O kadar asırlık Mevlevi terbiyesi onda ferde ait her şeyi silmiş, sanki bu halim, ilhamlı ve sabırlı adamı Aziz Dede'den bir gün dinlediği 7-8 notalık bir cümleyi aynen tekrarlayabilmek için eve dönüşünde 8-10 saat üst üste çalışmış, o modülasyona yükselmişti. Bunu sık sık üstadını met için anlatırdı. Bir nevi hüviyetsizliğin içinde eritmişti. O kadar ki bu küçük ve kim bilir nasıl bir iç güneşinin sıcağında yarı erimiş maddesinden başka bir ferdi tarafı yok gibiydi. Bu maddede bir yığın adabın, teşrifatın, kendini herkesle bir görmek, bize garip gelecek bir hicapta, şahsi her şeyi inkar etmek terbiyesinin altında her an gizleniyor, kayboluyordu. Mümtaz ona baktıkça Neşati'nin ''Ettik o kadar refi taayyün ki Neşati, ayine-i pürtab-ı mücellada nihanız'' beytini hatırlıyordu. Hakikatte buydu. Emin de de maddesinde ve medeniyetinde gizli bir adamdı. Bu kadar büyük bir sanatkarda herhangi bir sanatkarın edayı, şahsiyetini bir uca taşımış, orada kendi iç fırtınalarıyla yaşamış olmanın verebileceği bir değişikliği aramak beyhudeydi. Daha ziyade aynı sahile çarpan bir yığın dalganın asırlar boyunca yaladığı, yuttuğu, bütün kenarlarını sildiği hususiyetlerini giderdiği bir çakıl taşına benziyordu. Herhangi bir kumsalda gezerken binlercesini gördüğümüz o yuvarlak ve sert çakıllardan biri. Hatta aramızdan el ayak çekmiş bir alemin son ışıklarını muhafaza ettiğini, bir nevi zengin hazinedarı olduğunu dahi göstermiyordu. Tevazu içinde hayatımızdaki bu değişikliğin kendisini ve sanatını muhteşem bir harabe yahut güneş batması gibi bir şey yapan üst üste inkarların bile farkında olmadan herkese karşı dost ve eşitti. Ve Mümtaz onu şimdi evinin bahçesinde sonbahar güneşi altında siyah elbisesi içinde ve herhangi bir insan gibi oturuşunu seyrederken öbür alemin o kadar sevdiği ustalarını Emin dedenin varlığından haberdar bile olmadığı ruh iklimlerini yaratanları farkında olmadan düşündü. Bir Beethoven, bir Wagner, bir Debussy, bir Liszt, bir Borodin bu gördüğü ebediyet yıldızından ne kadar ayrı insanlardı. Onların çılgın hiddet ve kinleri bütün hayatı kendisi için hazırlanmış bir sofra zanneden iştihaları ve bunları tek başına yüklenebilmek için imkansız bir atlas gayretiyle gerilmiş gururları, hiç olmazsa şahsiyetlerini değişik planda göz önüne koyan bir yığın nazariyeleri, garabetleri, yumuşaklığı bile etrafındaki her şeye bir aslan pençesi gibi geçen mizaçları vardı. Halbuki bu şöhretsiz dervişin hayatı üst üste kendi şahsını inkardan ibaretti. Bu inkarlar mutlaka karşı beslenen bir aşkta ve hayatın umumi gürültüsü içinde bu çifte kaybolma kararı sadece Nuri Bey'e ait bir şey değildi. Bu kendi iradesiyle yahut medeniyetinin terbiyesiyle silinmiş şehriyi sonsuz itişlerle geriye doğru götürerek ondan bir Aziz Dede, bir Zekai Dede, bir İsmail Dede, bir Hafız Post, bir Itri, bir Sadullah Ağa, bir Basmacı Zade, bir Kömürcü Hafız, bir Murat Ağa, hatta bir Abdülkadir-i Müragi, hülasa bizim bir tarafımızı, belki en zengin his tarafımızı yapan insanların hepsini çıkarmak mümkündü. Onlar bir kile buğdayın içinde tek bir tane olarak yaşamayı seven insanlardı. Hiçbir azdırıcı ile kendilerini çıldırtmamışlar, saf bir idealin etrafında içlerindeki hayatın henüz uyanmış mahmur günlerinden yığın yığın baharlar açmakla kalmışlar. Sanatlarını bir benliğin behemihal ikrar vasıtası olarak değil, büyük bütünde kaybolmanın tek yolu tanımışlardı. İşin garibi muasırları da bunu böyle görmüşlerdi. İşlerinde en fazla şahsi olan, bize bir yığın ilahi hastalık aşılayan Dede Efendi'den bile Abdülhak Molla'nın küçük kardeşi jurnalinde ne kadar basit bir şekilde yapılan işin sanki manasını anlamadan adeta bedbahtça bir cehalet içinde bahsederdi. İhsan bir gün Letaif-i Rivayat-ı Enderun'un dedeye ait kısımlarındaki boşluğunu Emin Dede'ye anlatınca karşısındaki gülerek "Erenler yanlış kapı çalıyorsun," demişti. "Ötekiler sanat yapıyor, biz sadece duadayız. Bilirsin bazı tarikatlerde değil eser vermek, kabrinin üzerine adını yazdırmak bile iyi sayılmazdı. İşte bu şarktı. Mümtaz'a göre hem şifasız hastalığımız hem de tükenmez kudretimiz olan şark. Emin Bey işte bu muhteşem inkarda ellerinden gelse ömürlerinin kısa şimşek parıltısını bile söndürecek insanların son varisiydi. Emin Bey'in hayatı da çok temiz ve saftı. Ömrünün uzun bir kısmını ağabeyisinin kat'i vesayeti altında geçirmeye razı olmuştu. Alkol, cigara kullanmadı. Hiçbir ifratı yoktu. Biraz sonra yine bir medeniyetin ağzından ve çok basit dikkatlerle konuştuğunu gördüler. Aziz Dede'ye, asıl hocası Neyzen Hüseyin'i Efendi'ye, Cemil Bey'e, Zekai Dede'ye, daha eskilere ait bir yığın fıkrası vardı. Aziz dede sert, titiz, şişman, son derecede afif, okuması yazması kıt bir adammış. Bir gün yazı yazmak için hokkasına daldırdığı kalemin mürekkepsiz çıktığını görmüş. Ve bu işaretin manasını anlayarak yalnız kalple ve niyetle Allah'a bağlanmaya karar vermiş. Neyini? Kendisini son devrin bazı molla beylerine benzeten iri göbeğine dayayarak oturduğu yerden çalarmış. Bir akşam Beylerbeyi iskelesinde kahve zanniyle girdiği bir gazinoda pencere kenarında bir müddet denize daldıktan sonra aşkı gelmiş, bir ney taksimi yapmış. Siyah gümrah kaşlarının altında iki ocak gibi yanan gözlerini kapayarak çaldığı için yavaş yavaş gazinonun dolduğunu ve ruhani ilhamının sofrasına bir akşamcı kafilesinin toplandığını görmemiş. Onlar da zaten çıt çıkarmadan demleniyor, garsonlar dedeyi rahatsız etmemek için ayaklarının ucuna basarak gidip geliyorlarmış. Taksim bitip de etrafındaki kalabalığı ve rakı kadehlerini görünce Aziz dede yerinden fırlamış. Bu hikayeyi her anlatışında şu cümleyle bitirmiş: Erenler, öyle bir hicap duydum ki 3 gün evden çıkamadım. Bir ayda Ehibba'ya rast gelmekten korktum. Bununla beraber Aziz dedenin talebesi sofraya oturdukları zaman içki içilmesine itiraz etmedi. Yalnız fazla kaçırmayın. Bugün pek coşkunluğum var üstümde. Tevfik Bey'e her zaman rastlanmıyor artık. Sakın Cemile de içirmeyin. Çalarken şaşırır, dedi. Bunu söylerken gözlerinin içi gülümsüyordu. Hakikatte Cemil'i çok severdi. Onun ısrarıyla ve epeyce hazırlıklı gelmişlerdi. Cemil ona Mümtaz'ın Ferah Feza ve Sultaniyegah'ı çok sevdiğini söylemişti. Emin de sofra nimetlerini seviyordu. Zaten ağabeyisi hattatlarımızdan Vasfi Bey yemekteki ustalığı ile meşhurdu. Onun kağıt içinde hindisi bütün İstanbul'da söylenirdi. Bu yemeğe sanki bir nevi gecikmiş Romalı zevkiyle kefenli hindi adını vermişlerdi. Bununla beraber yemeklerin güzelliğini metheden birkaç sözden başka yemeğe dair bir şey söylemedi. Sadece ağabeyisinin usulüyle yapılmış piliçler gelince Nurhan'a, "Bunu dayınız öğretmiştir size," dedi. Tevfik Bey gülümsedi. Hünerler el değiştirmezlerse devam etmezler, dedi. Bütün öğleyin boyuna canı sıkılmıştı. Bir zamanlar büsbütün başka şekilde uğraştığı meseleler şimdi onu rahatsız ediyordu. Hareketten uzakta ihtiyarlamanın verdiği bir küskünlükle hepsini bir tarafa bırakmıştı. Şimdi ölmek için kabuklanma devrine gelmiş bir hayvana benziyordu. Bütün hayatı ve etrafı ile kendisine zevkli bir laht hazırlıyor gibiydi. Eski musiki bunun en canlı tarafıydı. Her namede bir başka günü, fakat hiç de kendisinin olmayan bir şey gibi, tıpkı bu başının ucunda parlak, en saf elmastan güneşi, bu yakut ve akikten sararmış yapraklar, biraz uzakta küçük bir akşama benzettiği narlar ve Trabzon hurmaları ile aralarının vızıltısı ile insanı bütün faniliğini hatırlatarak içine alan bu mevsim saati gibi etiyle, kanı ile yaşadığı bir şey değil, sadece davetlisi olduğu bir nimet gibi hatırlıyordu. Emin Bey onun sofra zevklerine olan merakını, eskiden verdiği o debdebeli ziyafetleri anlattı. Eski Mevlevi dergahlarının sımatlarından, kendisinin tanıdığı aşçı dedelerden, onların pişirdiği kuzu ve pilavlardan aynı güzide insan ve asıl zevkle bahsetti. O kadar ki Mümtaz onu dinlerken, bizi iğrendiren Alaturka büsbütün başka şey demek diye düşündü. Sonra bahis Nurhan'ın babasına geçti. Onun yıldız fabrikası için yaptığı tabak örneklerini, yazılarını çok iyi tanıyordu. Zaten kendisi de hattattı. Belki abisinin mutlak vesayeti altında olmasaydı bu istidada daha genişlerdi diyenler vardı. Mümtaz onun bu sanatlardan ve musikiden bahsedişini dinlerken daima halka yakın bir safiyeti muhafaza ettiğine, güzel hakkında büyük bir seçme kudreti olmadığına dikkat etti. zevkimize ve anneannemize sonradan gelen ve onu hayli soysuzlaştıran şeylere karşı müsamahası da buradan geliyordu. Bu kibar Mevlevi etrafında değişen zevkle onun içinde her kımıldanışın aksine kendisinde duyarak büyümüştü. Onun için Yahya Kemal'le zevkimize gelen o saf şeklinde eskiyi aramak ve duymak arzusu onda yoktu. Tıpkı bizden evvelkiler nasıl Servet-i Fuhu'nun diliyle yazılmış bir gazeli eskisinin en saf eserlerine yakın bir itibar gösterirlerse, o da yazıda, resimde, musikide olan bir yön değişikliği öylece kabul ediyordu. Zaten bahsettiği şeylerde hususi çizgiler bularak konuşan adam değildi ve böyle şeyleri pek az tadıyordu. Bununla beraber yaratılışından gelen bir zevkle son derece seçkin olmasını biliyordu. İster yazıda, ister musikide olsun, etrafındaki anane değişikliğinden nasıl kendisini muhafaza etmişse, konuşmasında da kendini öylece koruyordu. Sanat eserlerinden hiçbir hususi ıstılah kullanmadan iyi işçi dikkatiyle bahsediyor, iyi ve müstesna işçi hüviyetinin prestijiyle sofraya ve meclise hiç istemediği halde hakim oluyordu. Macide onun için kızını beyaz bulutlar arasında ziyaretten vazgeçmiş, Mümtaz'ın akıbeti için vehmettiği korkulardan kurtulmuş, Nuran ise bu tecrübeli üstada hayatına hakim olan baba ve yaşlı erkek sevgisine ve bu sevgiyle beraber yürüyen itaat hissine kendisini teslim etmişti. Onu sevmekle, onu dinlemekle kendisini adeta bir yığın günahtan kurtulmuş hissediyordu. Emin Bey dondurmayı dokunur diye reddetti ve yalnız sade bir kahve ile yemeği kapattı. Bu prestij asıl yemekten sonra çekildikleri üst kat sofrasında dilini çalmaya başladığı zaman tattılar. Pek az insan bir hünerin emrettiği duruşu takınmakla bu kadar değişebilirdi. İlk önce Tevfik Bey'e, "Mirim, ferah fevzaya varır mısın?" diye sordu. Tevfik Bey senelerdir bu eseri de söylememişti. Fakat tecrübeyi kabul ediyordu. Bu hiç beklemediği zamanda gençliğe dönmek olacaktı. Daha mülkiyedeyken meşk ettiği ayini Emin Dede'nin taksimi esnasında hafızasında aradı. Sonra elinde kudumu Alaturka sazların ayağını sarkıtarak oturanlara verdiği o acayip vaziyette oturduğu kanepede bekledi. Emin Dede makamların arasında çok kısa bir gezinti yaptı ve sonra dedenin Devri Kebir peşrevine girdi. Mümtaz bu peşrevi Cemil'den birkaç defa dinlemişti. Fakat şimdi o büsbütün başka bir eser olarak karşısına çıkıyordu. Daha ilk notalardan itibaren garip bir hasret duygusu binlerce ölümün arasından güneşe hasrete benzeyen bir özleme içlerini kapladı. Sonra bu hasret duygusu hiç dağılmadan Mümtaz karşısındaki Nuran'ı hep bu duygunun arasından görüyordu. Garip ve sonsuz bir sonbaharda yaprak yaprak dağıldılar. Altın semaların, büyük sararmış yaprakların, acayip nilüferlerin, beraberce yüzdükleri durgun bir havuz, bilmedikleri bir tarafta, belki ve hatta şüphesiz uzviyetlerinin bir tarafında genişledi. Emin Bey'in neyi, nefes ve rüzgar mahiyetini hiç kaybetmeden madeni yahut daha iyisi garip ve renkli çoğalışında mücevher parıltıları ile nebat yumuşaklığını birleştiren bir ses çıkarıyordu. Fakat ne kadar tok, hacimli ve genişti. Büyük sofa onunla doluyor, pencerelerden dışarı taşıyor, adeta bahçe son çiçeklerinin sararmış yapraklarının üzüntüsüyle onda değişiyordu. Bazen her şeyi kendi cevherine ve oradan da daha derin bir asla iade edilecek gibi eriyor. Tavandaki küçük avize bu gül yağmuruna benzeyen ses çağlayanında acayip kavsi kuzahlarla tutuşuyor. Sonra cesur bir dirsek büküşüyle veya ancak hiç rengini kaybetmeden nizamını benimsediği sarmaşıklarda, salkımlarda, ince lefinevatlarda görülen O acayip ve birbirine yapışık tırmanışla kendi kendisinden biraz evvelki çehresi olarak doğuyordu. Mümtaz Cemil'in neyini ustasının sesi arasında ararken birinci hane bitti. İkinci hane daha sakin bir raksla bu bitişin vehmettirdiği mahzun hatırlayıştan fırladı. Tekrar üst üste rüzgarlarda savruldular. Ruh fırtınasından geçtiler. Ümitsiz iştiyakların, ah bu her şeyin ebediyen kaybolmuş vehmi aynasında yalnızlıklarını seyrettiler.